Evet. Marta Rab Tanrı'ya yücelik getirmek istedi mi? Evet, istedi. Bu nedenle büyük bir iştahla hizmet etmek, yani iştahla yemek hazırlamaya koyuldu Efendisi için. Şimdi Marta kendisini böyle ifade ediyor. Değil mi? Hizmet ederek. Bizler de kendimizi bu şekilde ifade ediyor olabiliriz sevgili kardeşler. Mesela ben yemek yapmasını çok severim. Mutfakta uğraşmasını da çok severim. Hanıma söylerim soğanını, domatesini, biberini, neyse sarımsağını hazırla. Ve giriyorum, her şey hazır. Tak, yemeği yapıp çıkıyorum sevgili kardeşler. Onun için sizler de duygularınızı bu şekilde ifade ediyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir örnek vereyim. Örneğin misafiriniz var ve misafiriniz için en güzelini, en iyisini yapmak istiyorsunuz. Ama bir şekilde istediğiniz gibi, yani planladığınız gibi olmuyor. Yani işler böyle iyi bir şekilde gitmiyor ve zamanında bitiremiyorsunuz. Tamam mı? Öyle düşünün. Zamanında bitiremiyorsunuz Hatice. Misafir var, uğraşıyorsun, çabalıyorsun ama bir şekilde istediğin gibi devam etmiyor ve istediğin zamanda bitiremiyorsun. Şimdi ya da bitiremeyeceğini düşünüyorsun ve bir heyecan içerisine giriyorsun. Şimdi burada Marta gibi kızmak kolay mı, değil mi? Şimdi o bir şeyler yapmak istiyor, yetiştiremeyeceğini düşünüyor ve bir telaş içerisinde kızıyor kardeşine. Doğru mu? Kızıyor. Kardeşine kızıyor. Ve Marta'da tam böyle bir şey söz konusu. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz birileri için ama istediği gibi sonuçlanmıyor. Başlıyorsunuz işinize engel olan kişiyi suçlamaya. Kim engel oldu bu işe? Kızınız mı engel oldu? Damadınız mı engel oldu? Ya da ne bileyim kendi evladınız mı engel oldu? Bilmiyorum. Başlıyorsunuz size engel olan kişiyi suçlamaya, tıpkı Marta gibi. Marta o kadar kızıyor ki değerli kardeşler, bakın ben onu, dikkatimi çekti. Konuyu hazırlarken biraz daha derin düşünüyor insan. O kadar kızıyor ki kardeşinin ismini ağzına almıyor. Kızgınlığa bakın. İsmini ağzına almıyor, kız kardeşim diyor. Anlatabiliyor muyum? O kadar kızgınlık içerisinde olduğu kesin. Demek ki Marta'nın sergilemiş olduğu bu tutumu her birimizin yaşamında var olan, yaşamımızdaki farklı noktaları bize gösteriyor mu, göstermiyor mu? Yani Marta'nın sergilediği tutum her birimizin hayatındaki o farklılığı gösteriyor. Doğru mu? Her birimiz farklıyız, farklı yapıda kişileriz. Demek ki bizler genelde kendimize odaklı insanlarız. Doğru mu? Bilmiyorum şimdi İbrahim bunu nasıl tercüme eder? Türkçe'de bir güzel bir laf var. Diyoruz ki önce can, sonra canan. Bu ne demektir? Şimdi önce can, sonra canan demek önce ben, sonra başkaları. Öyle diyelim. Önce ben, sonra diğerleri. Onun için kendimize odaklı varlıklar olduğumuzu kesinlikle söylememiz yanlış olmaz sevgili kardeşler. Onun için buradaki temel sorun benim önceliklerim ile diğer kişinin önceliklerinin çatışması. Bu kadar basit. Şimdi benim kendi önceliklerim var. Bir şeyleri yapıp bitirmek ya da başka bir şey yapmak. Ama onun da öncelikleri var kendine göre. Doğru mu? Meryem'in önceliği başka, Marta'nın önceliği başka. Ne yapıyor? Sorun önceliklerin birbiriyle çatışması değerli kardeşler. Onun için çözüm burada ne? Şimdi çözüm ne burada? Onu düşünmemiz lazım. Bu çatışmayı nasıl uygun bir hale getirebiliriz değerli kardeşler? Sevgiyle bakın. Böyle kamufle ederek değil. İçinize atarak değil. Ama sevgiyle ve şeffaf diyoruz. Şeffaf. Açık yüreklilikle o senin sana karışıklık yaratan o kişi kimse, o kişiyle gidip konuşmaktır çözüm. Onunla gidip konuşmaktan geçiyor değerli kardeşler. Yani Marta gibi kalkıp yanlış yorum yaparak suçlamaktan geçmiyor. O ne yaptı? Yanlış yorumladı kardeşinin davranışını ve onu suçladı. Suçlayıcı bir dil kullandı. Doğru mu? Ama çözüm bu değil. Çözüm tam tersi olması lazım. Sevgiyle, açık yüreklilikle oturup paylaşmak, konuşmak değerli kardeşler. Onun için derdini dile getiriyor Marta. Kardeşini öne sürerekten derdini dile getirdiğinde bakın ama çok güzel bir şey var. İsa Marta'nın duymak istediği biçimde yanıt vermiyor. Doğru mu? Değil mi? Şimdi Marta'nın duymak istediği yanıt ne? Ya Rab ya bak işte bak kardeşimin neler yaptı ya söyle ona da. Kalksın gelsin. Yaptığın bu işe bir el atsın. Doğru mu? Doğru. Rab böyle demesi lazım Marta'ya göre. Marta'nın beklentisi bu. Marta böyle bir beklenti içerisinde. Ama ne hikmetse Rabbimiz onun beklentisi yönünde yanıt vermiyor. Ne yapıyor? Yani aslında var ya bırakın onu. Değerli kardeşler aslında çok daha korkunç olanı ne biliyor musunuz? Marta Meryem'i suçluyor. Değil mi? 40. ayete baktığımız zaman suçluyor. Ama sadece Marta Meryem'i mi suçluyor? Ha? Özlemciğim neyi suçluyor? Bir 40. ayet okur musun?
Ya Rab dedi, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına kaldırmıyorum. Ona söyle de bana yardım et.
Ha, burada başka kimi suçluyor? Rabbi suçluyor mu? Evet. Hangi söz? Bravo. Aldırmıyor musun? Ya değerli kardeşler, sormak istedim sana. Ait olduğumuz Tanrı böyle bir Tanrı mı? Aldırmayan, vurdum duymaz, bir tutum içerisinde bize bakan bir Tanrı mı? Değil. Demek ki hem kardeşini suçluyor hem de Rabbi suçluyor, aldırmıyor musun diyerek. Demek ki diyebilir miyiz değerli kardeşler, istediğimiz olmadığında bizler de Rabbi suçluyor muyuz? Bak Hatice ne güzel gülüyor, sen de onaylıyorsun. Merak etmeyin. Merak etmeyin, bu hepimizin hayatında var. Hiç kamufle etmeyelim. Bak burada söyledim yani açık yürekliyle davranalım. Biz bir aileyiz burada. Biz ancak açık oldukça gelişip büyüyoruz. Rabbin yardımı ve desteği. Evet suçluyoruz. Belki demiyoruz. Ya Rab sen şunu yaptın. Rab sen bunu yaptın. Rab sen hata yaptın. Böyle demiyoruz söz olarak. Ama davranışlarımızla tutum ve davranışlarımız gerçekten de onu kesinlikle suçluyor noktasındadır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu açık bir dille söylemekte zarar görmüyorum değerli kardeşler. Rabbimiz ne yapıyor? Buradaki Rabbimizin tutumu çok harika. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. İncitmeden, yumuşak bir dil kullanarak Marta'yı azarlıyor değerli kardeşler. Şimdi Marta'nın buradaki sorunu ne? Marta'nın burada sorunu ne? Evet. Dan dolayı devam et. Kaygı ve telaş işte bundan dolayı kardeşini suçluyor. Ama tabii söyledim. Aynı şekilde söyledim doğru. Ama bakın buradaki ince noktayı kaçırmayın değerli kardeşler. Marta şunu istiyor. Meryem kendisi gibi davransın. Yani Marta gibi davransın. Sorun bu. Marta, Meryem'in de kendisi gibi davranmasını istemiş olmasıydı buradaki asıl temel sorun. Çünkü bizler de gerçekten ben de dahil hepimiz aynı beklenti içerisindeyiz. Doğru mu? Değil mi? İnsanlar bizim gibi sevsin, insanlar bizim gibi davransın, insanlar bizim gibi Rabbe hamd etsin, insanlar bizim gibi şunu yapsın, bunu yapsın. yapı içerisindeyiz. Doğru mu değil mi değerli kardeşler? Marta da tam böyle. Öyleyse bu durumdan ne öğrenebiliriz? Ne öğrenebiliriz? Çok güzel bir şey. Marta bunu ileride öğrendiğini görüyoruz. Onu sonra söyleyeceğim. Marta bu dersi iyi öğrendi mi? Öğrenmedi mi? Çok güzel bir kanıtı var kutsal kitapta. Efendim? Sabırlı olmamız gerekiyor. Bakın İsa Marta'ya verdiği yanıta bakalım. Yumuşak bir dil kullanıyor. Dikkat edin. 41 ve 42. ayetlerde. Ne diyor Özlem? Marta Marta.
Marta Marta sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.
Çok güzel bir ifade var burada. Meryem iyi olanı seçti. Peki hemen bir soru soralım. Neydi iyi olan? Dinlemek de ama ne dinlemek? Şimdi ne için oturdu Meryem Rabbin dizinin dibine? Tamam. Ama şunu diyebilir miyiz açık bir şekilde? İyi olan Meryem'in, Rabbimiz kurtarıcımız İsa Mesih'in Meryem için ne dediğini, hayatında belki neleri değiştirmesi gerektiğini, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu görmek, anlaması için Meryem Rabbin dizi dibinde oturdu. İyi olanı yaptı çünkü Rab onun için doğru olan nedir, iyi olan nedir, güzel olan nedir, hayatında neleri değiştirmesi gerekir onu net bir şekilde söylemiş oluyordu değerli kardeşler. Gerçekten yumuşak bir şekilde azarlıyor ve yanıt veriyor. Bakın yemek yaptığı için azarlamıyor. Sen yemekle uğraşıyorsun, yapma şu yemeği demiyor bakın. Yemek için bir azarlama yok değerli kardeşler. Çünkü Marta'nın sorunu misafirlere yemek hazırlamak değil zaten. Sorunu değil, Marta'nın sorunu yemek hazırlamak değil sevgili kardeşler. O işe, yemek hazırlama işine gereğinden fazla önem vermesi. Bugün bizim dikkat etmemiz gereken nokta bu aslında. Yani yaptığım iş ya da yapmakta olduğum iş, benim gözümde doğru olarak görünen iş, eğer Rabbimi aşıyorsa, Rabbimden daha da çok önemliyse, kusura bakma, bu doğru değil. Yani verdiğin, yapmakta olduğun iş, Rab'den daha çok önemli, Rabbin benim için söylediklerinden daha önemli bir şey olamaz değerli kardeşler. Kesinlikle. Anlaşıldı mı? Yani iş, bu iş ne olursa olsun değerli kardeşler, uğraş onun önüne kesinlikle geçmesin. Eğer yaptığımız iş, eğer bizim yürüyüşümüze engel oluyorsa, verdiğimiz hizmet sağlıklı bir şekilde gelişmemize engel oluyorsa, değerli kardeşler, zarar veriyorsa eğer, o zaman verdiğimiz hizmette bir yanlışlık var demektir. Doğru mu? O zaman verdiğimiz hizmette bir yanlışlık var demektir sevgili kardeşler. O zaman şöyle söyleyelim. Hizmet, evet önemli ama Rabbin önüne geçmeyecek. Doğru mu? Hani biz diyoruz ya, ya ben bunu Rab için yapıyorum ya. Ya ben bunu Rab için yapıyorum. Ya doğru. Her zaman söylüyorum burada. Rab için yapmak o kadar çok önemli değil. Rab ile birlikte yapmak asıl önemli. Yaptığın iş, verdiğin hizmet Rab ile birlikteyse, içinde Rab varsa amin. Ama verdiğin iş Rab yok, o zaman ne oluyor biliyor musun? Sen ancak kendi kendini tatmin ediyorsun. Bir gelişme yok, bir büyüme yok. Sen hizmetle kendini tatmin ediyorsun, egolarını tatmin ediyorsun ama Rab işin içerisinde yok. Acı veren bir şey bu. Onun için sevgili kardeşler, bunu özellikle söylüyorum. Evet, biz hayatımızda Rabbi her zaman öne koymamız lazım. Önde Rab olması lazım, kesinlikle. Bakın, ben bir ifade kullanıyorum burada zamana gelince. Rabbin sözünü okuyun kardeşler diyorum. Ama lütfen okumuş olmak için okumayın. Doğru mu? Diyorum ki nitelikli bir zaman ayırın. Yani bir şeyler almak arzusu, içtenliği içerisinde. Zaman ayırın, okuyun. İşte o zaman bir değer, bir anlam kazanıyor. Aynı şekilde sevgili kardeşler, hizmet de o şekilde olması gerekiyor. Yani bunu birazcık açacağım ve onunla da noktalamak istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi bakalım Rabbimizin burada söylemek istediği, aslında kutsal kitaba baktığımız zaman bizim önümüze koyduğu bir model var. Kutsal kitap bize bu modeli önümüze koyuyor. Genelde dünyaya baktığımız zaman model farklı. Dedim ya, önce ben. Doğru mu? Sonra başkaları. Peki kutsal kitaba baktığımız zaman ne görüyoruz? Önce kim? Önce Rab. Doğru mu? Kutsal kitap da öyle. Önce Rab. Sonra kim? Ha? Sonra biz. Hayır. Başkaları. Ondan sonra ben. Önce Rab. Sonra başkaları. Ondan sonra ben. Sizi bir iki ayete götürmek istiyorum. Korintoslar mektubunu açın lütfen. 1. Korintoslar mektubu 10-24. Bu düşünceyi destekleyen iki ayet size okumak istiyorum. 1. Korintoslar, Korintoslar 1. mektup. Korintoslar 1. mektup. Ve bununla da noktalayacağız. Yavaş yavaş noktalayacağız. 10. bölüm 24. Fear and Swansea. 10-24. Hemen Özlem bulduysan oku lütfen.
Herkes kendi yararını değil...
Orada dur. Herkes kendi yararını değil, virgül...
Başkalarının yararını gözetsin.
Amin. Kapito. Anlamış ki, anladık. Doğru mu Hatice? Bu kadar basit. Bak, çok çok harika bir şey. Şimdi yine bu... Korintoslar mektubunu kaleme alan Pavlos Tanrı isimliyle. Romalılar mektubunu kaleme alan da o. Bakın Romalılar mektubunda bu aynı düşünceyi bakın nasıl destekliyor değerli kardeşler. Lütfen Romalılar mektubunu açıyoruz. 15. bölüm. Romalılar 15. Ne diyor 1. ayet? 15.1. İsmet.
İmanı güçlü olan bizler kendimizi hoşnut etmeyi değil... Güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz.
Bak bak bak bak değerli kardeşler. Zayıf olan, yani başkaları. Bakın bunun nedenini ne kadar güzel biraz daha açıyor. Sonraki ayetlere bakın. 2 ve 3. ayetleri okuyun lütfen. Ne diyor?
Komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.
Bak komşu kimdir? Bir başkası. Doğru mu? Onun iyiliğini düşünüyorsun. Onu önde tutuyorsun. Ve onu diyor ruhça geliştirsin. Demek ki benim amacım önce Rab, Rab'den sonra kardeşimin ruhta gelişmesine katkı sağlamaktır. Değerli kardeşler. Ona tököz olmak değil. Ona destek olmaktır. Onun gelişmesine katkı sağlamaktır. Ve sonrasında da kendime bakmaktır. Kendi ihtiyaçlarımızla ilgilenmektir. Sonra ne diyor? Bakın bunun nedenini çok güzel söylüyor. Devam et ayet.
Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı.
Bakın, modelimiz kim? Rabbimizin kendisi. Peki Rab kendini hoşnut etti mi? Hayır. Kimi hoşnut etti Rab? Ha? Rab bizleri hoşnut etti, tamam doğru. Başka asıl kimi mi? Baba Tanrı'yı. Bakın, hemen Yuhanna'yı açıyoruz. 8. bölümü. Yuhanna 8, Özlem okusun onu bize. Yuhanna 8, 29. ayet. Yuhanna 8, ayet 29.
Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım.
Bak bak bak. Bitti. Nokta. Amin. Rabbimiz diyor ki, o beni bırakmadı. Neden bırakmadı? Çünkü hoşnut ediyordu. Değerli kardeşler, işte başarılı olmanın sırrı nerede biliyor musunuz? Sağlıklı bir şekilde yürümenin ön koşulu ne biliyor musunuz? Rab'de büyümenin ön koşulu ne biliyor musunuz? Rab Tanrı'yı, İsa Mesih'i hoşnut etmektir. Nokta. Amin. Rabbi döndük dolaştık, Rabbi hoşnut etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki önce Rab olmalı, sonrasında da ben değil, başkaları gelmeli ve en sonunda da ben. Demek ki değerli kardeşler, burada şunu da söylemekte yarar görüyorum tabii ki. Yeri geldiği zaman hep vurguluyorum. Az önce söylediğim çünkü tekrarlayacağım uyduğu için, Rab için ne yaptığım değil, Rab ile birlikte ne yaptığım asıl önemli olan sevgili kardeşler. Onun için şöyle diyorum, belki bununla da noktalayacağım. Beşte kesinlikle noktalayacağım. Beşe birazcık kala belki. Hizmet ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama içinde Rab yoksa bence boş. Bunu destekleyebilmek için bu ayeti okumak gerekiyor. Yuhanna 15'i açalım. Ayet 5. Yuhanna 15, ayet 5. Yuhanna 15, ayet 5. Ne diyor Özlem?
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.
Bakın, bak bende kalan çok meyve verir demiyor. Çok ilginçtir yani değil mi? Rab'de kalmak, meyve vermenin sırrı orada değil. Meyvanın sırrı ne biliyor musun? Rabbin de sende olması çok önemli. Bu çok önemli. Değil mi? Ne diyor çünkü sonunda? Onu da oku.
Bensiz hiçbir şey yapamazsın.
Amin. Bensiz hiçbir şey. Bakın hiç hiçtir, koca bir hiç. Hiçbir şey yapamazsınız. Ama yaptığını düşünüyorsan ancak kendini tatmin etmiş olursun. O kadar. Ancak kendini tatmin etmiş olursun. Sürekli çalışacaksın, çabalayacaksın ama bereketten yoksun olacaksın. Rabbimiz işin içerisinde olmadığı için. Rabbimiz evet ve şöyle diyorum, Marta'ya göre önemli olan kardeşinin gelip mutfakta kendisine yardım etmesi gerektiği. Ama onun asıl ihtiyacı bu değildi. Aslında asıl gereksinimi duruma, yani yeni farklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Yeni bir bakış açısını öğrenmesi lazımdı bizim Marta, değerli kardeşler. Öğrenmesi gereken nokta buydu. Demek ki neye ihtiyacı olduğu değil. Yani diyebilirsin bu benim ihtiyacım. Ama Rabbin gözünde ihtiyaç mı? Bu çok önemli, doğru mu? Ama asıl ihtiyaç ne senin? Yani Marta bakıyor ki benim ihtiyacım bu. Gelsin bana yardım etsin. Rab diyor ki hayır, senin ihtiyacın bu değil. Senin ihtiyacın farklı bir bakış açısıyla durumlara bakmak. Farklı bir bakış açısıyla durumları değerlendirmek değerli kardeşler. Onun için ne düşündüğün hiç önemli değil. Asıl gereksinimin ne olduğunu önüne koymuş oldu Rabbimiz. Demek ki bizler için de aynısını yapmakta. Kutsal ruhunu kullanıyor, sözünü kullanıyor bizim Rabbimiz ve bizim değişmemizi sağlıyor. Hangi davranışları bırakmamız gerekiyor Hatice? Hangi davranışlarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor? Hangisine devam etmemiz gerekiyor? Aile hayatı içerisinde. Doğru mu? Kilise hayatı içerisinde. İş hayatı içerisinde. Bu ilişkilerin olduğu yerde neyi bırakmam, neyi devam ettirmem gerekiyor? Rab bunu aslında Marta'nın önüne koyuyor. Marta'ya öğretmek istediği tam bu sevgili kardeşler. Onun için vurguluyorum. Ne zaman hizmet, ne zaman ibadet etmeli bundan emin olmalıyız. Bir bütün olacak ama birbiriyle karıştırmayacağız. Ve verdiğimiz hizmet de Rabbin önüne geçmeyecek sevgili kardeşler. Bu kadar önemli, bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi burada dedik ya, hizmet öncüsü ondan öğrenmemiz lazım. Doğru mu? Meryem bunu yapıyor mu? Çok güzel yapıyor. İyi olanı yapıyor. Yani çünkü hizmet tamam ama önce öğrenmem gerekiyor diyor. Tanrı benim için ne diyor? Önce benim için ne söylediğini bir öğreneyim. Ondan sonra hizmet ederim diyor. Ne yapıyor? Dinliyor. Bakın, işitmiyor. Yani işitmekten söz etmiyor. Ben bunu uyduğu için tekrar söylemek istiyorum. İşitmiyor. Dinliyor. Şimdi dinlemek diyoruz değil mi? Dinlemekten dinlemeye de fark var. Belki 10 çeşit dinleme var. Belki 5 çeşit. Ama ben 3 çeşit dinleme olduğunu gerçeğini öne çıkarmak istiyorum. Birincisi aktif dinlemek var. Aktif dinlemek nedir? Faal aktif dinlemek. Ne diye anlıyorsunuz aktif dinlemekten? Tamam, dinliyorsun. Yani konuşan kişiyi dinliyorsun. Neden ve niçin bunları söylediği üzerinde derin derin düşünüyorsun ve kendine pay çıkartıyorsun. Bu aktif dinlemek oluyor. Anlaşıldı mı? Dinlerken neden bunu söylüyor? Niçin bunu söylüyor? Ve bunun üzerinde kafa yoruyorsun, kulak kabartıyorsun, kafa yoruyorsun, geviş getiriyorsun, kendine pay çıkartıyorsun. Bu aktif dinlemek. Bir de dinlemenin başka bir türü var. Görünüşte dinlemek. Dinliyormuş gibi görünüyorsun. Ulan bakıyor ki benim gözümün içine bakıyor. Beni dinliyor diye düşünüyorsun. Ama kafası başka şeylerle meşgul. Dün ne yaptığıyla meşgul. Ya da ne bileyim bu sabah kalktığında yaşadıklarıyla meşgul. Kafa başka şeylerle meşgul ama seni dinliyor gibi görünüyor. Hani ben bir keresinde burada size söyledim. Tavşanların biliyorsunuz göz kapakları yok. Tavşanların göz kapakları yok. Yani biz şimdi gözümüzü kapadığımız zaman göz kapak bizim uyuduğumuzu gösteriyor. Doğru mu? Kapatıyoruz gözümüzü, uyuyoruz. Ama tavşan uyurken gözü açık böyle. Aslında uyuyor. Onun gibi, tavşan gibi olmayalım. Gözümüz açık, anlatılıyor ama uyuyoruz. Bu da görünüşte dinleme oluyor. Bir üçüncüsü de seçerek dinleme var. Allah en büyük tehlike bu ha. İşine geleni alıyorsun, gelmeyeni dışarıda bırakıyorsun. Seçerek dinleme. En büyük dinleme değerli kardeşler. En büyük tehlike bu dinleme türünde var. İşine geleni dinle, işine gelmeyen kısımlarını dışarıda bırak. İhmal et, dışarıda bırak. Değerli kardeşler, bu yönde yalvarırım size, çok ama çok dikkat edelim. Çünkü söylediğimiz şeyleri işittiğimizde değil, dinlediğimiz zaman, benimseyip itaat ettiğimiz zaman, işte o zaman bize yarar sağlıyor. Ve bir örnek verip kapatacağım. Bir örnekle. Selanik'teki imanlılar. Birinci Selanikler mektubu 2. bölüm 13. ayet. Birinci Selanikler mektubu 2. bölüm 13. ayet. Özlem, bulduysan bir zahmet oku.
Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür.
Bak, buradaki söz çok harika. Bunun altını çizin lütfen. Benimsediniz diyor. Ama benimsemeden önce ne var? Bakın, diyor ki duydunuz, bir, iki, kabul ettiniz. Duymanın, kabul etmenin sonucu ne? Benimsemek. Duyduk, kabul ettik, benimsedik. Yani benimsemek demek kendi malın gibi görmek demek. Sana ait olduğunu kabul etmek, kendi parçan olarak onu algılamak demek, benimsemek değerli kardeşler. Selanik'teki imamlar dinledikleri sözü benimsediler. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani söze sahip çıktılar. Sözü kendilerinin bir parçası olarak gördüler. Bununla da kalmadılar, yerine getirdiler. Duymak yeterli değil. Kabul etmek de yeterli değil. Ama onu kabul ettiğini benimsemen lazım. Yani kendine mal etmen lazım. Senin bir parçan olarak görmen gerekiyor. Bence Marta bunu çok iyi öğrendi. Nereden biliyoruz? Söyleyin. Nereden biliyoruz Marta bunu çok güzel öğrendi? Evet. Bir örnek var kutsal kitapta. Açabilir misiniz? Biliyorsunuz 11. bölüm Lazar'ın ölümü. Ölümden dirilmesinden sonra bir ziyafet var. Bir ziyafetten söz ediyor. 12. bölüm. Yuhanna 12. Yuhanna 12. Yani o Lazar'ı diriltiyor. Dirildikten sonra 12. bölümde bir ziyafetle karşılaşıyoruz. Orada Marta da var, Meryem de var. Ama orada harika bir ifade var. Orada Marta'nın bu işi gerçekten anladığını, kavradığını görüyoruz. İkinci ayet ne diyor İsmet? 12. bölüm, Yuhanna 12, ayet 2 ne diyor?
Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler.
Evet.
Marta hizmet ediyordu.
Bakayım, Marta orada yakınıyor muydu? Aa, sesini çıkarmadan Marta hizmet ediyordu. Demek ki Marta bu dersi öğrendi mi? Demek ki sadece işitmedi. Dinledi. Yani benimsedi. Yani İsa'nın onun için söylediklerini anladı, kavradı, hayatına soktu değerli kardeşler. Evet, bu harika bir gerçek değerli kardeşler. Evet, son olarak bununla noktalamak istiyorum. Hem ibadet hem de hizmet denge içerisinde yaşamımızda olması gerekiyor. Ben diyorum ki bu yılın ikinci yarısında bu ikinci toplantımız bu ikinci yarısı tatil sonraki bu süreçte bu 4 aylık süreç içerisinde değil mi? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık süre içerisinde öyle diyelim. Bu 3 aylık süre içerisinde ve sonraki yeni yılda bizim önümüzdeki model şu model olsun değerli kardeşler. Şu model olsun. Dinleme konusunda Meryem gibi olalım. İbadet edelim, tapınalım, öğrenelim. Ama hizmet konusunda da Marta gibi ateşli olalım. İstekli olalım, gayretli olalım. Ve ikisi birbirini itmesin, bir bütün olsun. Eğer sağlıklı bir şekilde bu ikisi değerli kardeşler sizin hayatınızda mevcutsa, varsa eğer, o zaman ne olacak biliyor musunuz? Olgunluğa doğru giden o süreç içerisinde meyve vererek, bakın dikkat edin, meyve vererek ilerleyiş devam edecektir. Benim duam şu sizin için. Pavlos, Kolose'deki mektuba baktığımız zaman Kolose'deki imanlara duası o yöndeydi. Benim de duam Pavlos'un gibi sizler için duam bu. Onu açıyoruz son ayet olarak. 1. bölüm. Kolosalılar 1 ayet 10. Kolosalılar 1 ayet 10. Ne diyor Özlem?
Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.
Amaç ne? Tanrı'da ilerlemek mi? Evet. Tanrı'da ilerlemenin koşulu ne? Hizmet ve ibadet bir bütün olması lazım. Sağlıklı bir şekilde ilerlemenin ön koşulu bu sevgili kardeşler. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için, ben de Recep olarak sizler için, kendim için dua ediyorum değerli kardeşler. Kulak vereceğiz, dinleyeceğiz, önem vereceğiz ama önem verdiğimiz gerçekleri de hayatımıza sokacağız. Nasıl? Hizmet ederek. Amin. Eğelim yüreklerimizi. Alman kardeşlerimiz olduğu için bugün Almanca olaraktan duayı kapatır İbrahim abi. 10 saniye, 15 saniye sakin kalalım. Yüreklerimize bakalım. Bakın, belki hizmet etmekte çok iyi olabiliriz. Ya da tapınmakta çok iyi olabiliriz. Ama önemli olan bakalım hangi noktada ne olduğumuz değil, ikisinde ne durumdayız. Yani ikisi bir bütün olarak hayatımızda var mı yok mu?